Ayrım 40. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 372. Dışarı çıktığında Abinash'ın da orada olduğunu gördü. Gora, Abinash'ın kendisine kızdığını düşünmüştü ama bunu gösteren bir şey yoktu. Hatta abartılı bir dille önceki gün Gora'nın çelengi kabul etmeyişini övmeye başladı. Gurmohan Bobu'ya olan saygım daha da arttı diye başladı. Onun sıradan bir insan olmadığını uzun zamandır biliyordum. Ama dün onun gerçekten büyük biri olduğunu anladım. Dün ona saygılarımızı sunmaya gittik ama o bugünlerde çok az kimsenin yapacağı bir şekilde bunu reddetti. Bu alay edilecek bir şey mi? Gora duydukları yüzünden iyice şaşırmış, Abinash'a olan öfkesi iyice artmıştı. Bana bak Abinash dedi. Onur saydığınız şeylerle insanları aşağılıyorsun. Dün yol kenarında yaptığınız o dansa katılmayı reddetmeyecek kadar kendini beğenmiş olduğumu mu düşünüyorsun? Bu yüzden de gelmiş büyük biri olduğumu söylüyorsun. Bir jatra grubu oluşturup kapı kapı dolaşarak sadaka toplamayı mı düşünüyorsun? Böyle boş işlerle uğraşmayan kimse yok mu? Benimle birlikte çalışmak istiyorsan tamam. Buna karşı savaşmak istiyorsan ona da tamam. Ama ne olur böyle bravo bravo diye bağırarak ortalıkta dolaşma. Ama bu sözler Abinash'ın Gora'ya olan hayranlığını daha da arttırmıştı. Herkesin dikkatini Gora'nın sözlerindeki muhteşem anlama çekmek ister gibi hayranlıktan parlayan bir yüzle orada bulunanlara doğru döndü. Sayenizde sizinki gibi bir tarafsızlığın ana vatanımızın onuru için ne anlama geldiğini gördük. Böyle bir kişiye yaşamlarımızı adayabiliriz dedi. Bunları söyledikten sonra ayaklarına dokunmak için Gora'nın önünde eğildi. Ama Gora rahatsız olmuş bir şekilde geri çekildi. Gurmohan Babu dedi Abinash, saygılarımızı sunmamızı istemiyorsunuz ama en azından düzenleyeceğimiz bir şölene katılmanızın vereceği zevkten bizi mahrum edemezsiniz. Mutlaka gelmelisiniz. Kefaret ödemeden içinizden herhangi biriyle aynı sofraya oturamam diye karşı çıktı Gora. Kefaret, Abinash gözleri parlayarak haykırdı. Bunu hiçbirimiz düşünemedik ama Gurmohan Babu Hinduizmin kurallarını asla çiğnemez. Herkes kefaret ayini dolayısıyla bir araya gelip şöleni de aynı gün yapmayı kabul etti. Önemli panditlerden bazılarını da davet etmeliydi. Böylece Gurmohan'ın kefaret ödemesini görünce Hindu dininin hala yaşadığını anlayabilirlerdi. Törenin nerede ve ne zaman yapılacağı konuşulurken Gora kendi evinde yapmanın uygun olmayacağını söyleyince Ganj kıyısında bahçeli bir evi olan müritlerinden biri törenin kendi evinde yapılmasını önerdi. Masrafların da parti üyeleri tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Ayrılmadan önce Abinash ellerini dinleyicilere sallayarak Gora hakkında ateşli bir övgüye başladı. Gurmohan Babu belki de bana kızacak ama insanın duygularına söz geçirmesi kolay değil. Vedaların kurtuluşu için avatarlar Hindistan'ın bu kutsal topraklarında vücut bulmuştu. Bugün de Hindu dinini korumak için bir avatarın doğuşuna tanık olduk. Avatar, Hinduizm'de tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekil. Bütün dünyada altı mevsimi olan tek ülke Hindistan ve bu topraklarda zaman zaman avatarlar tekrar doğmuşlar ve ileride de doğacaklardır. Bunun doğru olduğunu görme mutluluğunu yaşadık. Kardeşlerim, hepimiz haykıralım. Yaşasın Gurmohan! Abinash'ın konuşmasıyla iyice coşan kalabalık bağırıp çağırmaya başlayınca Gora son derece rahatsız oldu ve hemen oradan uzaklaştı. Hapisten çıktıktan sonraki ilk günü olan bugün üstüne büyük bir yorgunluk çökmüştü. Hücredeyken ileride vatanı için neler yapabileceğini düşünüyordu ama bugün aklına tek bir soru takılmıştı. Yazık, vatanım nerede? Hindistan yalnızca benim için mi gerçek? İşte bütün tasarılarımı ve umutlarımı paylaştığım en eski dostum, bunca yılın ardından hoşlandığı bir kızla evlenmek uğruna geçmiş ve gelecekle olan bütün bağlarını koparıp atmaya hazır. İşte herkesin benim partim olduğunu söylediği bir partiye üye olan şu adamlar, görüşlerimi onlara defalarca açıklamamın ardından benim Hindu dinini korumak için doğmuş bir avatar olduğumu düşünüyor. Ben yalnızca kutsal yazılarımızın vücut bulmuş haliyim. Peki Hindistan nerede? Evet, altı mevsim. Hindistan'da altı mevsim var. Bu altı mevsimin meyvesi Abinash gibileri ise üç ya da dört mevsimin olması bize ne kaybettirir? O sırada hizmetçi içeri girip Gora'ya annesinin kendisini çağırdığını haber verdi. Gora bu mesajı alınca kendi kendine "Annem beni çağırıyor" diye tekrarladı. Bu sözcüklerin onun için yeni bir anlamı vardı. Ne olursa olsun bir annem var dedi içinden. Ve şimdi beni çağırıyor. Beni herkese o bağlayacak. Hiç kimseden uzak durmama izin vermeyecek. Sahip olduğum herkes onun odasına onunla birlikte oturuyor. Hapiste bile annem beni çağırıyordu. Onu orada da görebiliyordum. Şimdi hapishane duvarlarının dışındayım. Yine beni çağırıyor ve ben onu görmeye gideceğim. Kendi kendine bunları söylerken dışarıya, kış öğleden sonrasının donuk gökyüzüne bakarken Binoy ve Abinash'la olan fikir ayrılıkları ona çok önemsiz gelmişti. Öğle güneşinde Hindistan kollarını kendisine uzatmıştı sanki. Bütün nehirleri, dağları, şehirleri ve okyanusları önünde açılıyordu. Sonsuzluktan Hindistan'ın üzerine saf ve lekesiz bir ışık dökülüyordu. Gora'nın sevinçten gözleri yaşlarla dolmuştu. Bütün üzüntülerinin bir anda yok olduğunu hissetti. Bütün benliğiyle bir sonuç alması çok uzak gözükse de Hindistan için çalışmaya hazırlanıyordu. Hindistan'ın büyüklüğünü gözleriyle değil de yalnızca kendi düşüncelerinde görmesine rağmen en ufak bir üzüntü bile duymuyordu. "Annem beni çağırıyor," dedi tekrar tekrar. Evreni bir arada tutan, ölümün ötesinde olan, geleceğin ışığını zavallı şimdinin üzerine yansıtan, bütün yiyecekleri bize bahşedenin yanına gitmeme izin ver. Annem beni çağırıyor. Hem sonsuz kadar uzak hem de sonsuz kadar yakın olan yere. Bu sevinç duyguları içinde sanki yanlarından hiç ayrılmamışlar gibi Binoy ve Abinash'ın yanında olduklarını hissetti. O anda, o gün onlarla yaşadığı bütün gereksiz görüş farklılıkları büyük bir uyum içinde birbiriyle kaynaşıyordu. Gora Ananda Moyi'nin odasına girdiğinde yüzü mutlulukla parlıyordu. Sanki gördüğü her şeyin arkasında mükemmel bir varlık vardı. İçeri girince ilk anda annesinin yanında oturanı tanıyamadı. Annesinin yanında oturan Sucharita'ydı. Sucharita ayağa kalkıp Gora'nın önünde eğildi. "Demek siz geldiniz," dedi Gora. "Oturun lütfen." Gora, "demek siz geldiniz" derken olağanüstü bir olaydan bahseder gibiydi. İlk başlarda Gora Sucharita'dan kaçınırdı. Çıktığı uzun yolculuk boyunca işleriyle ve türlü zorluklarla mücadele ederken Sucharita'yı aklından atabiliyordu. Ama hücredeyken onu aklından bir türlü atamamıştı. Eskiden Gora Hindistan'da kadınlar olduğu gerçeğinin bile farkında değildi sanki. Ama şimdi Sucharita sayesinde bu gerçeği keşfetmişti. Böyle eski ve önemli bir gerçeğin aniden farkına varması bütün benliğinin sarsılmasına neden olmuştu. Güneş ışığı ve temiz hava hücresine girip zihnini acıyla doldurduğunda dünyanın yalnızca erkek toplumunun çalışma alanı olmadığını anlardı. O anlarda dış dünyadan gelen güneşin, ayın ve yıldızların özel bir ışıkla aydınlattığı iki tanrısal varlığın yüzleri düşüncelerinde yan yana ortaya çıkardı. Birisi anne sevgisiyle aydınlanmış bir yüzdü, diğeri ise yeni arkadaşının güzel, narin yüzüydü. Hapishanede geçirdiği sıkıcı, zor günler boyunca bu yüzün hatırası gözlerinin önünde canlandığında Gora buna karşı koymakta zorlanıyordu. Bu düşüncenin verdiği sevinç, Gora'ya özgür olduğu hissini veriyor, hapishane yaşamının tüm zorluklarının yalnızca bir hayal olduğunu düşünmesine neden oluyordu. Kalbinden yükselen dalgalar hapishane duvarlarını aşıp gökyüzüne yükseliyor, yaprakların ve çiçeklerin üzerinde oynadıktan sonra alışık olduğu dünyanın kıyılarına çarpıp kırılıyordu. Gora bu görüntüden korkmasına neden olmadığını düşünmüştü. Bu yüzden bir ay boyunca yalnızca gerçek şeylerden korkmamız gerektiğini kendine hatırlatarak bu yüzün düşüncelerine girmesine izin vermişti. Hapishaneden çıkıp Paresh Babu'yu görünce Gora'nın yüreği sevinçle dolmuştu. Bu sevincin nedeni yalnızca Paresh Babu'yla karşılaşması değildi. Günlerdir aklında olan görüntünün yarattığı sihrin de bunda etkisi vardı. Gora ilk başta bunun farkına varmadı. Ama vapurla Kalküta'ya dönerken Paresh Babu'ya olan sevgisinin yalnızca onun erdemlerinden ileri gelmediğini anladı. Gora yeniden çatışmaya hazırlanıyor, kendi kendine asla yenilmeyeceğini söylüyordu. Vapurda otururken tekrar uzaklara gitmeye ve aklının hiçbir bağ ile bir yere bağlanmasına izin vermemeye karar verdi. Aklından bu düşünceler geçerken bir de bunların üstüne Bino ile tartışmıştı. Gora kendi kendisiyle çatışıyor olmasaydı ayrılıklarının ardından gelen ilk karşılaşmalarında böyle şiddetli bir tartışma yaşamazlardı. Üzerinde tartıştıkları sorunların kendisini de ilgilendirdiğini yavaş yavaş anlıyordu. O gün bu nedenle o kadar ateşli bir şekilde konuşmuştu. Binoy bugün Gora'nın hiddetine hiddetle karşılık verdiğinde de Gora'nın öne sürdüğü kanıtları parçalara ayırıp bunları kof yobazlık olarak adlandırdığında da tüm zihni Gora'ya karşı ayaklanmaya başladığında da Gora'nın kendine de aynı şekilde yükleniyor olmasa ona da bu kadar yüklenmeyeceğini aklının ucundan bile geçirmemişti. Binoy'la yaptığı tartışmadan sonra Gora savaş alanından çekilmenin bir işe yaramayacağına karar vermişti. Eğer Binoy'un gitmesine izin verirsem diye düşünüyordu, onu bir daha asla kurtaramayız. Gora düşüncelere dalmıştı. Suçarita onun için bir bireyden çok bir fikrin vücut bulmuş haliydi. Suçarita da Hindistan'ın bütün kadınlarını görüyordu. Suçarita'yı ana vatanının evlerindeki tatlılığın, saflığın, sevginin ve erdemin simgesi olarak görüyordu. Şimdi Hindistan'ın çocukları üzerinde parlayan, hastalarla ilgilenen, acı çekenleri teselli eden ve en önemsiz kişileri bile sevgisiyle kutsayan, tanrısal Kayra'nın vücut bulmuş halinin annesinin yanında oturduğunu görünce yüreği mutlulukla dolup taşmıştı. Gora en kötülerimizi bile üzüntüleriyle ya da acılarıyla baş başa bırakmayan, bizden nefret etmeyen ve tapınılması gereken bir varlık olduğu halde, en zayıf olanımıza bile elini uzatan gücün vücut bulmuş halini Suçarita'da görüyordu. Suçarita, Gora için yaptığımız her işin üzerine maharetli, güzel elleriyle fedakarlık damgasını vuran kişi ve Tanrı'nın hepimize bahşettiği dinmek bilmeyen sevginin hiç yok olmayan hediyesi gibiydi. Tanrı'nın bize bahşettiği bu hediyeyi görmezden geldik dedi kendi kendine. Onu başka şeylerin ardına gizledik. Kendi sefilliğimizin bundan daha iyi bir göstergesi olabilir mi? Aslında kadınlara ana vatan demeliyiz. Bizler onların hizmetkarlarıyız. Bu ülkenin yaşadığı talihsizlikler kadınlarımızı aşağılamaktan başka bir şey değildir. Ve bu hakaretlere karşı kayıtsız kaldığımız için artık erkekliğimizden utanmalıyız. Kendi düşünceleri Gora'yı bile şaşırtıyordu. Hindistan'ın kadınlarını görmezden geldiği sürece Hindistan fikrinin ne kadar eksik kalacağını daha önce hiç fark etmemişti. Kadınlara gerekli önemi vermezse görev duygusu hiçbir zaman tam olmayacaktı. Görev anlayışında güç vardı ama yaşam yoktu. Kasları vardı ama sinirleri yoktu. Gora bir anda kadınlarımızı kendimizden ne kadar çok uzaklaştırır, yaşamımızda onlara ne kadar az yer verirsek erkekliğimizin de o kadar zayıflayacağını anladı. Bu yüzden Gora Suçarita'yı görünce demek siz geldiniz dedi. Bunu yalnızca kibarlıktan söylememişti. Suçarita'yı selamlarken yeni keşfettiği bir sevinç ve hayranlığı da ifade ediyordu. Hapishane yaşamı Gora'nın üzerinde çok derin izler bırakmıştı. Eskisi gibi sağlıklı görünmüyordu. Hapishanede verilen yemek çok tatsızdı. Bu yüzden Gora, hücrede geçirdiği bir ayın neredeyse tamamında bir tür oruç tutmuştu. Yüzü iyice solmuş, eski parlaklığını yitirmişti. Saçları kısaltıldığından yüzünün zayıflığı iyice göze batar olmuştu. Gora'nın ne kadar zayıfladığını görünce Suçarita ona hem daha büyük bir saygı duymaya başlamış hem de çok üzülmüştü. Önünde eğilip ayaklarına dokunmayı o kadar çok isterdi ki. Gora etrafa hiç duman saçmayacak kadar parlak bir şekilde yanan saf bir ateş gibiydi. Tatlı bir şefkatle sarmalanmış bir bağlılık göğsünü dolduruyor, Suçarita'yı tek bir söz söylemekten alıkoyuyordu. İlk konuşan Ananda Moyi oldu. Bir kızım olsaydı ne kadar mutlu olurdum şimdi anlıyorum dedi. Sen uzaklardayken Suçarita beni nasıl rahatlattı sana anlatamam. Onu tanımadan önce insanın üzüntü çektiği anlarda iyi şeylerle karşılaşabileceğini fark etmemiştim. Tanrı'nın kederimizi hafifletmek için bizi nasıl teselli ettiğini bilmediğimiz için sıkıntımız bir türlü geçmez. Sözlerim belki seni utandıracak yavrum ama bütün bu sıkıntılı günlerimde bana ne büyük bir mutluluk verdiğini söylemeden edemeyeceğim. Gora Suçarita'nın utançtan hafifçe kızarmış yüzüne büyük bir minnetle baktı. Sonra da Ananda Moyi'ye döndü. Kederli günlerinizde acınızı paylaşmaya geldi anne. şimdi de bu mutlu günde yanınızda olarak sevincinize sevinç katacak. Böyle cömert insanlar hiçbir zaman kendilerini düşünmeyen dostlar olurlar. Binoy, Sucharita'nın çok utandığını görünce söze karıştı. Didi bir hırsız yakalandığında herkes onu cezalandırmaya bakar. Şimdi siz de yakalandığınıza göre bunun meyvelerinin tadını çıkarmaya bakın. Nereye kaçabilirsiniz? Sizi uzun zamandır tanıyorum ama sizi asla ele vermedim. Bunun uzun süre böyle sürmeyeceğini bilsem de kimseye bir şey söylemedim. Demek bir şey söylemedin, dedi Ananda Moy gülerek. Sen zaten sessiz birisindir, değil mi? Seni tanıdığı ilk günden beri seni öve öve bitiremedi. Onu dinleyin, dedi. İnsanların meziyetlerini takdir eden ve değer bilir bir kişi olduğumun kanıtı bu sözler. Şimdi yalnızca kendinizi övüyorsunuz ama, dedi Sucharita. Ama erdemlerimi ulu orta anlattığımı duyamazsınız, diye karşı çıktı Binoy. Eğer bunu duymak isterseniz anneme gelmelisiniz. Ama onu dinlediğinizde şaşkına döneceksiniz. Ben bile bazen duyduklarıma hayret ediyorum. Annem yaşam öykümü yazacak olsa genç yaşta ölmeye razıyım. Şu oğlanın dediklerine bakın, dedi Ananda Moy. Böylece Sucharita'nın utangaçlığı kaybolmuştu. Sucharita ayrılırken Binoy'a, bir gün bize de gelmez misiniz, dedi. Sucharita Binoy'u davet etmişti ama Gora'ya gelip gelmeyeceğini soramamıştı. Gora bunun arkasındaki gerçek nedeni anlamadığı için çok incinmişti. Binoy'un insanlarla bu kadar kolay kaynaşması, her topluma ayak uydurabilmesi ve kendisinin bunları yapamaması şimdiye kadar Gora için üzüntü duyulacak bir şey olmamıştı. Ama bugün bunun büyük bir eksiklik olduğunu anlamıştı. 40. ayrımın sonu. Sayfa 381.